Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 24. ayrım. Şişli'deki apartman dairesinin önünde durdu katil. Selda denilen kız burada oturuyordu. Sırıttı keyifle. Adresi rahatlıkla bulmuştu. Fakat binanın bütün katlarındaki ışıklar sönüktü. Karanlığa bürünmüştü ev. O zaman keyfi kaçtı. Zaten beyninde hiçbir plan yoktu. Bu mevsimde bu civarın halkı genellikle yazlığa yahut sahil semtlerine tatile giderlerdi. Bunu hiç düşünmemişti. Sinirleniverdi birden. O kızı istiyordu. Başka bir av bulmak kolaydı ama onun aklında sadece minyon, çıtı pıtı o esmer güzeli vardı. En az Nilüfer kadar hoş ve çekiciydi. Ona sahip olamamıştı ama Selda'yı kesinlikle elinden kaçırmayacaktı. Ne yapacağına karar veremedi. Kimseler yoktu bu evde. Belki de bu gece hiç olmayacaktı da. Lanet olsun diye homurdandı. Kızı istiyordu. Bir süre apartmanın karşısında ayakta dikilip durdu. İlla nihaya bekleyemezdi burada. Çaresiz sokaktan çıkıp caddeye yürüdü. Gecenin o saatinde daha ziyade bir iş muhiti manzarası görünümündeki cadde tenha sayılırdı. Ağır ağır meydana doğru ilerlemeye başladı. Emeline ulaşamamak çılgına çevirmişti katili. Gittikçe kabaran arzularını bastırmak ve kan görmek istiyordu. Yalnız dolaşan birkaç kadına rastladı. Müşteri avına çıkmış fahişe olmalıydılar fakat onlarla ilgilenmedi. Onun istediği Selda'ydı. Belki eğlenceye veya gezmeye gitmiş olabilirdi. Beklemeye değerdi. Her ihtimali düşünmek zorundaydı. Yarım saat sonra tekrar kızın evinin bulunduğu sokağa döndü. Bina kapkaranlıkta hala. Selim hırçın bir şekilde sordu. Ne oldu? Neden birden fikrini değiştirdin? Bilmiyorum, dedi kız. Galiba bu gece buna hazır değilim. Rahatlarsın, sinirlerin çok gergin. Hem kaç gündür sevişmiyoruz. Hayır Selim, dedim ya bunu yapamam. Neden ama? Bana akla yakın bir gerekçe söyle. Bilmiyorum, sebebi yok. İstemiyorum sadece. Selim sinirli bir halde arabayı kırarak geri döndü. Bir süre hiç konuşmadan arabayı gazladı. İkisi de gerilmişlerdi. Selda arkasına yaslanmış, donuklaşmıştı. Neden sonra Selim homurdandı. Nilüfer yüzünden değil mi? Seni hiç anlamıyorum. O artık öldü, yaşamıyor. Aramızdan ayrıldı. Ne yapmak istiyorsun? Sonsuza kadar matemini mi tutacaksın? Bu yüzden mi sevişmeyi istemiyorsun? Selda sesini çıkarmadı. Selim'den hoşlanırdı ama bu kaba ve anlayışsız tavrı o an kendisini çileden çıkarıyordu. Zaten o kızı hiç sevmezdim diye devam etti oğlan. Kendini beğenmişin tekiydi. Ukala ve sorumsuz. Eminim Kemal'i de boynuzluyordu. Selda dayanamadı. Lütfen Selim, dikkatli konuş. Ölmüş bir insanın arkasından böyle laflar etme. Yalan mı? Kabul et gerçeği. Aksi halde geceleyin o katille sahilde ne işi vardı? Karşılıklı şiir okuduklarını mı sanıyordun? Bu soruya cevap veremedi Selda. Sorunun cevabı onun da aklını kurcalamıştı hep. Evet, adamla sahilde ne işi vardı gerçekten? En sevdiği arkadaşına bile sırrını açıklamamış, gizli tutmayı yeğlemişti. Yoksa o canavara aşık mıydı? Ya da gönül mü eğlendiriyordu? Ama Nilüfer o tinette bir kız değildi. Kemal'le ilişkisini kesmeden başka biriyle çıkmazdı. Soru beyninde cevapsız kalıyordu. Kim bilir, belki de katilin çekiciliğine Nilüfer de kapılmıştı. Bunun cevabını hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Gördüğü rüyaları anımsadı yeniden. Kızgın kumlar üstündeki dayanılmaz sevişme sahnelerini. Sakallı adamın tüm ihtişamıyla bedenine sahip oluşunu. Titremeye başladı. Sonra da rüyaların sonunu, bıçağın ortaya çıkıp boğazına saplandığı anı. İster istemez elini boynuna götürdü. Sanki bıçağın sivri ucunu boynunda hisseder gibi. Neyse ki yaptığı davranışı fark edemeyecek kadar sinirliydi Selim. Ona bakmıyordu. Neden sonra? Günahını alma, diye mırıldandı. Nilüfer'i benim kadar tanımazsın. O adamla neden sahile gittiğini bilmiyorum. Ama mutlaka başka, çok önemli bir nedeni olmalı. Hadi canım sen de. Önemli nedeni olmalıymış. Sen onu külahıma anlat. Kabalaşma Selim. Tatlı sevişme saatleri geçireceğini hayal eden oğlan iyice sinirlenerek tartışmayı kesti. Gecesi zehir olmuş, planları bozulmuştu. Daha fazla tartışmanın anlamı yoktu. Selda'yı bırakıp çıktıkları bara geri dönmeyi düşündü. Henüz erken sayılırdı ve içtiği iki kadeh içki kanını tutuşturmuştu. Selda'nın anlamsız kaprisi uğruna bu sıcak yaz gecesinin devamını evine kapanarak geçiremezdi. 20 dakika sonra Şişli'deki o sokağa gelmişlerdi. Dönecek, mutlaka dönecek diye düşünüyordu katil. Hem de neden böyle düşündüğünü bilmeden. Avının döneceği sanki içine doğuyordu. Yarım saat kadar caddede dolaşmış, sonra yeniden bütün daireleri karanlığa gömülmüş apartmanın bulunduğu sokağa geri gelmişti. Çok gergin ve sinirliydi. O kızı, sadece o kızı istiyordu. İsteklerini frenlemesi mümkün değildi. O kızın da ölmesi lazımdı. İlk defa içinde bir huzursuzluk duyumsadı. Kendisi için bir tehlike teşkil edeceğini düşünüyordu onun. Kısa, çok kısa bir süre görmüştü. Ama gözlerinde huzursuz eden benliğini sıkan bir şeyler vardı onda. Rahatsız edici parıltılar. Gelen mutlaka o olmalıydı. Hızla kendini apartmanlardan birinin girişine atıp gizlendi. Koca sokağa sapan tek arabanın kızı getiren vasıta olduğunu düşünmek çok saçmaydı. Ama o istiyor, inanıyor ve biliyordu. BMW acı bir frenle tam apartmanın önünde durdu. Daha görmeden arabadan Selda'nın ineceğini biliyordu artık. Çengelköy'deki müştemilatta giyinmeden önce hazırladığı son şiirinin gömleğinin cebinde durup durmadığını anlamak için parmaklarını katlanmış kağıt parçasına götürdü. Şiir yerli yerindeydi. Şimdi biraz daha bekleyecekti ama fazla değil, doyum anı yaklaşıyordu. Selda BMW'nin kapısını sertçe itti, canı cehennemeydi. Diğer erkeklerden hiç farkı yoktu Selim'in de, anlayışsız ve bencil diye homurdandı içinden. Bu gece onunla sevişmiyor diye bir de kabalaşmış ve hakaret etmişti kendisine. Hızla apartmana girdi, bir daha onunla görüşmek istemiyordu. Bu arkadaşlığı burada noktalayacaktı. Daha kat otomatiğine parmağını basmadan patinaj çekerek yerinden fırlayan BMW'nin sesini duydu. Sinirden titriyordu genç kız. Asansör zemindeydi. İçine girip 4. katın düğmesine bastı. Neyse ki annesi babası evde değildi. Zira bir de onlara neden erken döndüğünü açıklamak zorunda kalacaktı. Kimseye açıklama yapacak hali yoktu. Hafif bir baş ağrısı hissediyordu. Bu da gayet normaldi. Kapıyı çalmak gereği duymadı. Hizmetçi Emine Hanım bugün izinliydi. Çantasından anahtarını çıkarıp kapıyı açtı. Tüm ışıkları yakmaya başladı. Saate baktı. Henüz 11'di. Önce ılık bir duş almayı düşündü. Gergin sinirlerine iyi gelirdi. Belki baş ağrısına da. Fakat nedense vazgeçti. Üşenmişti. En iyisi bir aspirin alıp uyumaya çalışmaktı. Önce doğru yatak odasına geçti. Soyundu. Tam geceliğini sırtına geçirirken kapının çalındığını duydu. Annesi babası olamazdı. Onlar kendi anahtarlarını kullanırlardı. Acaba dışarıdan ışıkların yanık olduğunu gördükleri için mi kapıyı çalmışlardı? Az evvel saate bakmış ve 11 olduğunu görmüştü. Onların dönmesi için çok erkendi. Gelenin kim olduğunu tahmin edebiliyordu. Muhakkak Selim'di bu. Yaptığı kaba davranışa pişman olmuş, özür dilemek için geri dönmüştü. Nasıl olsa evde yalnız olduğunu da biliyordu. Af dileyecek, belki de burada kendisiyle sevişmeye çalışacaktı gönlünü aldıktan sonra. Bu fikir büsbütün tepesini attırdı genç kızın. Ona asla bu şansı tanımayacak, hatta gerekirse horlayıp kovacaktı. Transparan ve çıplaklığını örtmeyen geceliğini aldırmadan o kıyafette kapıya yürüdü. Zaten içeriye almayacaktı Selim'i. Kapıyı açtı ve dona kaldı birden. Kapıdaki Selim değildi, o adamdı, sakallı katil. Pis pis sırıtıyordu karşısında. Nutku tutuldu genç kızın, eli ayağı titremeye başladı. Ağzından tek kelime çıkmadı. Neden sonra üzerindeki ataleti atmaya çalışarak hızla kapıyı kapatması gerektiğini düşündü. Ama geç kalmış ve adam eşiğe ayağını dayamıştı. ''Beni gördüğüne sevinmedin mi tatlı kız?'' dedi katil. Bağırması, çığlıklar atması, yardım istemesi gerekiyordu. Kapıldığı dehşete rağmen kız çaresizliğini çabuk kavradı. Kimden yardım isteyecekti? Değil kendi katında, tüm apartmanda kimsecikler yoktu. Kapının kanadını adamın yüzüne doğru itmeye çalıştı ama hiç şansı yoktu. Katil kendisinden kat be kat güçlüydü ve ayağı hala eşikteydi. Korku ve dehşetle bakışlarını adeta adamın göz bebeklerine kenetlemişti. Selda birden ayaklarının yerden kesilip havada uçtuğunu ve sonra olanca hızıyla antrenin zeminine düştüğünü hatırladı. Adam iri pençesini yüzüne dayayıp olanca hızıyla onu itmişti. Ümitsiz ilk çığlığını o zaman attı. Yere düşmenin acısından çok başına gelecekleri anlamanın korkusundandı bu. Ağzı açıktı ama kulakları hançeresinden çıkan feryatları duymuyordu. Adamın kapıyı kapatıp üstüne eğildiğini gördü. Kucağına alıp yerden kaldırmıştı. Yatağın nerede? Kısa, yalın, sade bir soruydu bu. Selda başına gelecekleri çok iyi anlamıştı. O kadar çaresiz ve imkansızdı ki tüm vücuduna inme inmiş gibi kımıldayamıyordu. Dudakları hala aralıktı ama sesi çıkmıyordu. Tek çalışan yeri beyniydi. Antrenin orta yerinde duruyorlardı. Adam vahşi ve şehevi bir hazla sırıtıyordu. Sorumu duymadın mı? Sana yatak odanı sordum. Selda inanılmaz bir şey yaptı ve işaret parmağını uzatarak koridorun sonundaki ışığı yanan odayı gösterdi. Aferin, böyle uslu ol işte. Katil kızın tüy gibi hafif vücudunu kucağında taşıyarak yatak odasına götürdü. Aralık kapıyı ayağıyla itip içeriye girdi. Selda korkudan bayılıp kendinden geçeceğini sandı ama hiç de öyle olmamıştı. İç dünyası karmakarışık bir bozgunu yaşıyordu. Korku, nefret, heyecan, tutukluk vardı içinde. Bir o kadar da merak, kalp çarpıntısı ve beklenti. Rüyasındaki kızgın kumları ve sahile vurup kırılan dalgaları anımsadı yeniden. Sonra da duyduğu o müthiş orgazmın huzurunu. Hatta bir an bu yaşadıklarının da bir rüya olup olmadığını düşündü. Karar veremedi. Rüyasında sakallı adam hiç konuşmamıştı. Oysa şimdi onun sesini duyuyordu. ''Hadi o üstündekileri de çıkar, seni düzeceğim.'' Silkinip hayallerden kurtulmak istedi kız. Bunun rüya olmadığı muhakkaktı. Adam onu yatağına usulca bırakmıştı. Sesi hırçın, ifadesi son derece kabaydı, zorba ve hoyrat. Zorla ırzına geçmekten zevk alacağı çok açıktı. İri boğa yılanı görmüş tavşan gibi yerine mıhlanmış kıpırdamadan yatıyordu Selda. Güçlükle kurumuş dudaklarını kıpırdatıp sordu. ''Nilüfer'i sen öldürdün, değil mi?'' Katil hiç sakınmadan rahatlıkla cevap verdi. Evet, ben öldürdüm. Çünkü emirlerime karşı çıktı. Selda tüm gayretine rağmen ne demek istediğini anlayamamıştı. Boğuk boğuk sordu. Hangi emrine? Benimle sevişmeyi reddetti. Beni de öldürecek misin? Bu sana bağlı. Yeniden sırıttı katil. İnsanların bu denli ahmak oluşuna şaşıyordu. Tabii ki onu da öldürecekti. Her zaman yaptığı gibi. Keskin ve boğazına indireceği tek bir darbeyle. Yani isteklerini yerine getirirsem yaşamama izin verecek misin? Benimle tatlı tatlı düzüşmen şart. Mutlu etmelisin beni. Ve her isteğimi yerine getirmelisin. Hiç itiraz etmeden. Selda ona güvenemezdi. Fakat başka hiç şansı yoktu. Önüne çıkan bu tek fırsata dört elle sarılmalıydı. Ne kaybederdi ki? Gururu zedelenecek, bedeni hoyratça örselenecekti. Adamın ne kastettiğini çok iyi anlıyordu. Ama yaşamak, hayatta kalmak her şeyden önde gelirdi. Ölmek istemiyordu. Zaten Selim'le de ve ondan önceki bir iki flörtüyle de bütün bunları yaşamıştı. Tek farkı, onları isteyerek ve bilinçli yapmıştı. Sonra aklından hiç çıkaramadığı o rüyaları anımsadı yeniden. Kim bilir, belki de o rüyaların son bölümü hariç, hayalleri hakikat olurdu. O müthiş orgazmı gerçekten yaşardı. Başını salladı. Tamam, anlaştık, ben hazırım. Selda geceliğini çıkardı. Kanlı sustalıyı çarşafa silip temizledi katil. Selda'nın yana yatık boynundan hala kanlar akıyordu. Tiksintiyle baktı kızın cansız vücuduna. Pis kaltak, diye homurdandı. Çok fazla şey ummuş ama istediğine erişememişti. İçinde garip bir tatminsizlik duygusu vardı. Beklemediği bir sükutu hayali yaşıyordu. Onu asıl rahatsız eden şey kızın isteksizliği değil kendi beceriksizliğiydi. Galiba aşırı heyecanının sonucuydu. Gömleğinin cebindeki şiiri çıkarıp yastığının üzerine bıraktı. Artık burada kalması için bir neden yoktu. Geldiği gibi usulca evi terk etti. 8. Bölüm. Onları cinayet mahalline götüren televizyon kanalının şoförü çok konuşkan, devamlı kahkaha atan neşeli biriydi. Yanında oturan kameraman Yusuf'a hikayeler anlatıyor, onu da devamlı güldürüyordu. Tülay ile Cahit ise arkada, köşelerine çekilmiş, düşüncelere dalmış, sessiz ve sakin oturuyorlardı. Bir ara Cahit dayanamadı, kızın anlattıklarının tesirindeydi hala. Konu beynine tırmalıyordu. ''Bana aklından geçenleri tafsilatıyla anlatmadın, kafam karma karışık.'' dedi. Kız önünde oturanları işaret ederek ''Şimdi zamanı değil.'' diye fısıldadı. ''Burada olmaz. Ama doğru bir iz üzerinde olduğuma eminim. İnanılır gibi değil. Havsalam almıyor. Bunu nasıl düşünebiliyorsun? Yaptığımız araştırmaların çoğunda o da bizimle beraberdi. Nasıl olur da? Şimdi konuyu kapatalım. Daha sonra konuşuruz.'' Cahit susmak zorunda kaldı. Şişli'deki sokağa gelinceye kadar da tek kelime etmediler. Apartmanın önü her zamanki gibi polis koridoru altındaydı. Giriş çıkışları engellemek üzere sarı polis koridoru çekilmişti. Medya ordusu kapının önünde yığılmıştı. Her taraftan bir ses çıkıyordu. Dairedeki polisin araştırması henüz bitmediğinden gazeteciler içeriye alınmamıştı henüz. İlk öğrendikleri bilgilere göre kızın cesedini saat 2 sularında eve dönen anne baba bulmuştu. Polis haberin basına sızmasını engellemeyi sabaha kadar becermişti. Komiser Kenan'ın yukarıda olduğunu ve her zamanki gibi vaka mahallini bizzat incelediğini yine medya mensuplarından öğrenmişlerdi. Tülay o saate kadar herhangi bir polis açıklaması yapılıp yapılmadığını başka televizyon kanallarında çalışan arkadaşlarına sordu. Henüz resmi hiçbir açıklama yoktu. Geçirdiği gripten sonra sapsarı bir benizle dolaşan Cahit yanına yaklaşarak Tülay'a sordu. Yeni bir bilgi var mı? Yok tabii. Ne bekliyordun ki? İpuçları mı? Katilin ne denli zeki bir adam olduğunu biliyoruz. Cahit dayanamadı gülümsedi. Üşütüğün mü zeki olduğunu ima ediyorsun? Evet, şayet katil oysa ve ben yanılmıyorsam çok zeki biri o. Ya ben üşütüğü tanımıyorum ya da sen. 1000 yıl kalsam ondan şüphelenmem. Haklısın, ben de şüphelenmezdim. Tabii ki bize yalan söylediğini veya bazı şeyleri bizden sakladığını öğreninceye kadar. Ama artık öyle düşünmüyorum. Bize söylediği yalan nedir? Şunu açıklar mısın kuzum? Acele etme, her şeyi anlatacağım sırası gelince. Tülay'ın durgun ve üzgün tavırları dikkatini çekmişti Cahit'in. Kızın elini tutup içtenlikle yüzüne baktı. Bu öldürülen kızla konuşmuştun değil mi? Evet diye mırıldandı Tülay. Nasıl biriydi? Omuzlarını silkti genç kız. Bilmiyorum ne desem boş. Ondan hoşlandığımı söyleyemezdim. Biraz kendini beğenmiş ve ukala gelmişti bana. Ama bu neyi değiştirir ki? Gencecik yaşta ölüp gitti kızcağız. Düşünsene henüz 18-19 yaşlarında. Hayat dolu. Körpecik biriydi. Arkadaşın Nilüfer'in ölümüne çok üzülmüştü. Kim tahmin ederdi ki 10 gün sonra onun da öleceğini? Tülay'ın haklı olduğunu kabullenmek zorundaydı Cahit. Başını sallamakla yetindi. Tam o sıra apartman kapısı önünde bir dalgalanma oldu. Komiser Kenan'ın aşağıya indiğini anlamıştı Cahit. İçinde bir burukluk hissetti. Bu 8. vakaydı ve hemen hemen hiç değişmeyen sahneleri yaşıyorlardı. Komiser az sonra medya mensuplarına kısa bir konuşma yapacak, önemli izler üzerinde olduklarını, çok yakın bir tarihte katili adaletin pençesine teslim edecekleri yolunda asla inandırıcı nitelik taşımayan birkaç cümleyi peş peşe sıralayacaktı. Ardından da basının eline bir şiir metni sunacaktı. Yüzünü buruşturdu. Gerçekten de sıkılmıştı artık bu işten. Komiserin beyanını daha iyi duyabilmek için birbirlerinin üzerine çıkarcasına apartman kapısının önüne yığılan medya ordusuna baktı bıkın bir nazarla. İşi gereği onun da aralarına katılması gerekirdi ama yerinden kımıldamadı. Söyleyecekleri biliyordu nasılsa, yeni şiiri ise hiç merak etmiyordu. Ayrıca şiirleri analiz eden uzman da hastalığı nedeniyle televizyon kanalında yoktu. Bir an Nizam'ı hatırlamak aklını karıştırdı yine. Tülay'da hareketlenen basın mensuplarının arasına karışmıştı. "Ne o?" diye sordu. "Komiser Kenan'ın ifadesini merak etmiyor musun?" "Niye edeyim ki? Ben polisten ilerideyim. Katili biliyorum." Sevgilisine endişeyle baktı Cahit. "Bu kadar emin misin?" "O olduğuna eminim ama hala açıklayamadığım bazı noktalar var tabii." "Ne gibi noktalar?" "En başından beri böyle seri cinayetler işlediği. Bir nedeni olmalı, hem de önemli bir nedeni. Henüz bunu bilmiyorum. İkincisi, belki bu hasta ruhlu birinin işi. Katilin ileri derecede hasta olduğu kuşkusuz. Ama Nizam da..." "Dur bir dakika," dedi Cahit. Komiser konuşmaya başladı. "Yine şunu bir dinleyelim." Tülay pek oralı olmadı. Başını çevirip kalabalığın toplandığı kapı önüne bakmadı bile. Cahit'i incelemeye devam etti. Ortaya attığı tahminden sarsıldığının farkındaydı. Ama hala pek inanmış görünmüyordu. Kameraman Yusuf, çektiği filmleri ilk haber bültenine yetiştirmek üzere arabaya koşarken "Hadi, gidiyor muyuz?" diye sordu. Cahit, "Sen git," dedi. "Bizim biraz daha işimiz var." Sonra uzaklaşan kameramanın arkasından bakarken Tülay'a "Sanırım şu iddianı dikkatle dinlemenin zamanı geldi artık," diye kısık sesle homurdandı. "Evet, hiç de fena olmaz." Şişli'de cadde üzerinde bir muhallebiciye girdiler. Tülay tavuklu pilav ve yoğurt istedi garsondan. Grip Cahit'in iştahını yok etmişti. Sadece bir maden suyuyla yetindi. Kız yemeğini bitirinceye kadar tek kelime konuşmadılar. Cahit ondaki gerginliği rahatlıkla görebiliyordu. Hak da verdi. Hiç de kolay değildi. Zira birlikte çalıştıkları bir servis elemanını cinayetle itham ediyordu. Yemek bitince arkasına yaslanan Tülay, ağzını sinirli bir şekilde kağıt peçeteyle silerken az evvel komiserin dikte ettiği şiiri Cahit'in önüne doğru uzattı. "İşte," dedi. "Bu da katilin son marifetinde yatağa bıraktığı şiir." Cahit önüne uzatılan kağıda baktı. "Tophane dediğim uzun bir yol. İki yanı, iki sıra meyhane. Yüz insan gördüm, yüzü de başka. Benzetemedim birbirine. Biri şarkıcıdır aile bahçesinde, iyi kızlar namusludur. Biri türkü söyler sarhoşluk üstüne, gönlümüz olur. Biri benim komşumdur, geceleri erkek alır koynuna, biri orospudur, vazgeçmez günahı boynuna." Bu defa katil kağıdın altına şiirin ve şairin adını yazmıştı. Tophane şiiri, İlhan Demirarslan. "Bir şey anladın mı bundan?" diye sordu Cahit dudaklarını büzerek. "Hayır, ya sen?" "Yo. Ama bir şey dikkatini çekti değil mi?" "Evet, diğerlerinden farklı olarak katil bu sefer bize şiirin de şairin de adını vermiş." "Bunu nasıl yorumluyorsun?" "Üzgünüm ama hiçbir fikrim yok." Tülay acı acı gülümsedi. "Hala anlamadın mı? Adam bize yardımcı oluyor." "Nasıl yani? Ne yardımı?" "Şiirin ne ifade ettiğini, yazarının kim olduğunu her zaman kime sorardık?" Cahit saf saf kızın yüzüne baktı. Nizam'a, ne var bunda?" "Nizam artık yok, işe gelmiyor. Ben onun hasta olduğundan bile şüpheliyim. Senin anlayacağın aklınca bize oyun oynuyor. Bu tür perde arkasından yol gösteriyor. Kısacası bizle alay ediyor." Genç adam hayret içinde sevgilisinin yüzüne baktı. "Söylediklerine cidden inanıyor musun?" Tülay sesinin tonunu biraz sertleştirerek karşılık verdi. "Evet, her geçen gün biraz daha inanıyorum." "Tamam," dedi Cahit. "Şimdi bugünkü cinayeti bir köşeye koyalım ve sen bana içindeki şüpheleri birer birer anlat." Belki Selda'nın ölümünden olacak, Tülay kendini son derece yorgun ve isteksiz hissediyordu. Karşısındaki insanı ikna edecek, savunduğu fikri kabul ettirecek mecali yoktu. Ama bir açıklama yapmak zorundaydı. "Pekala," diye homurdandı. "Nizam'ın nerede oturduğunu biliyor musun?" Cahit omuzlarını silkti. "Hayır, bilmiyorum." "Hiç merak etmedin mi?" Bir an düşünür gibi yaptı genç adam. "Etmedim ama sanırım Anadolu yakasında oturuyor. Öyle hatırlıyorum." "Doğru, Çengelköy'de." Cahit biraz şaşırır gibi oldu. Kaşları çatıldı. "İlginç değil mi? Fakat bize nerede oturduğunu hiç söylemedi." Genç adam insiyaki olarak Nizam'ı savunma durumuna düştü. "Ne var bunda? Orada oturması suç mu yani? O zaman Çengelköy'de oturan herkesi katil olarak mı göreceğiz?" "Mantık oyunları yapmaya kalkışma. Katilin gerçekten orada oturduğunu biliyoruz. Neden bize bundan bahsetmedi? Neden orası benim mıntıkam, bir araştırma yapayım demedi? Buna mecbur mu? O bir haber muhabiri, polis değil. Biz de polis değiliz ama haldır haldır ipucu yakalamaya çalışıyoruz. Bu bir yapı meselesi. Herkesten aynı davranışı bekleyemezsin. Katil onu ilgilendirmiyor olabilir. Yapma Cahit. Söylediğine kendin de inanmıyorsun herhalde. Neden? Unuttun mu? İkinci cinayetten sonra meseleden uzak durmaya çalışan asıl sendin. Ben ve Nizam seni ikna edebilmek için çok uğraşmıştık. O sıralar heyecanlı olayları kovalıyordu o da. Vaktaki katilin Çengelköy'de oturduğunu öğrendik. İşte o zaman Nizam'ın ilgisi olaylara azalmaya başladı. İyi düşün. Bu bir şey kanıtlamaz. Ya sakallı oluşu, ya boyunun posunun benzemesi ve de şiirden iyi anlaması. Çocukluk etme Tülay. Sokağa çıkıp araştırsan bir yığın sakallı edebiyat fakültesi mezunu bulursun. Hepsine potansiyel zanlı diye mi bakacaksın? Bir şey daha var. Neymiş o? Hem bu benim iddiam da değil. Ona üşütük diyorsunuz. Sebep? Cahit gülümsedi. Arkadaşlar serviste öyle bir lakap takmışlar. Ne bileyim, biraz çekingen, içine kapanık bir tiptir. Pek arkadaş edinmez, insanlarla mesafeli durur. İyi ya, bunlar normal mi? Adamda ruhsal bir bozukluğun olduğunu göstermez mi? Öyle de olsa bu onun cinayetler işleyeceğinin kanıtı değil. Hepimizde öyle ufak tefek marazi şeyler vardır. Tülay isyan edercesine homurdandı. Hadi canım, sen gerçekleri görmek istemiyorsun. Asıl sen nedense kafayı oğlana takmışsın. Onu senden iyi tanırım. Hassas, şair ruhlu, kimseyi incitmeyen, kibar ve nazik bir çocuktur. Bu itten çok saçma. Tülay sinirlenerek sustu. Cahit şartlanmış gibiydi. Bir türlü ortaya koyduğu iddiaları kabul etmek istemiyordu. Demek boşuna çene patlatıyorum, diye homurdandı. Genç adam sevgilisinin ellerini tutup sıktı. Çok inatçı ve mücadeleci bir yapın olduğunu biliyorum. Üstüne düştüğün bir işi ısrarla kovalarsın. Sinirlerin çok gergin. Biraz daha sakin olmaya gayret et. Olayları çok boyutlu düşünmeye çalış. Nasıl yani? Ne bileyim, en azından daha somut ve işe yarar şeyleri kanıtlaman gerekir. Müspet ve şüphe bırakmayan ipuçları gibi. Senin itten bir yakıştırma, haksızlık ediyorsun. O bizim arkadaşımız ve son derece efendi bir çocuk. Katil sıfatını ona asla yakıştıramam. 24. ayrımın sonu sayfa 326. Devamı 25. ayrımda.